Kelebekler ve İnsanlar Üstün Dökmen 24. Ayrım. Düğün öncesindeki günlerde Umay da Gökhan da arkadaşlarına haber vermiş, davetiye göndermişlerdi. Umay'ın arkadaşlarının tümü Türktü. Gökhan'ın davet ettiklerinin bir kısmı Türktü, Türkiye'dendi, bir kısmı ise başka ülkelerdendi. Gökhan, astronomideki sınıf arkadaşlarının tümüne, hocalarına, asistan ağabeylerine, ablalarına davetiye göndermişti. Bir de uluslararası astronomi kulüpleri vasıtasıyla internette dost olduğu arkadaşlarına. Bu arkadaşlarının bazıları tekerlekli sandalye kullanan, sakatlığı olan gençlerdi. Bazıları ise yürüyebilenlerdi. İçlerinde spastik olanlar vardı. Hepsi büyük bir sevinçle Gökhan'ı aradılar, birbirlerinden habersiz gezegenler, yıldızlar, gökadalar hediye ettiler yeni çifte. Bazı hediyeler tekrarlıydı. Gökhan'ın, Umay'ın 4 tane Andromedaları oldu mesela. Gökhan hiçbirini iade etmedi, kendini sünnet hediyesi olarak koluna bir sürü saat takılan çocuklar gibi hissetti. Gökhan'ın tüm yabancı arkadaşları uzaktan uzağa sevinçliydiler, ancak 3 tanesi kalkıp düğüne geldi. Bunlar Fransa'dan Sebastian, Polonya'dan Andrei ve Kıbrıs Rus kesiminden Stavros'tu. Üçü de tekerlekli sandalyeleriyle karaları, denizleri aşıp Türkiye'ye geldi. Skype hariç ilk defa yüz yüze görüşüyorlardı. Gökhan'ın Kıbrıs Türk kesiminden de konukları vardı. Fatma Hanım oğlunun bu kadar seveni olduğunu bilmiyordu. Uzaktan gelen bu konukların hepsini bir hafta evinde ağırlayacaktı. Kuzey Kıbrıs'tan gelen Ümit ve Erdal ile Güney Kıbrıs'tan gelen Stavros aynı odada kalacaklardı. Yeryüzünde kavga edenler gökyüzünde kardeştiler. Gökhanların evindeki her odada devletler, hükümetler, düşmanımız, milletler dostumuzdur yazıyordu adeta. Bu cümle sanki havaya sinmişti. Yeryüzünde kavga edenler gökyüzünde kardeştiler. Uzak ülkelerden gelen bu konuklar düğünün rengini, havasını değiştireceklerdi. En azından davetliler gelinle damadın sakatlığına odaklanmak yerine kulaktan kulağa damadın başka ülkelerden gelen arkadaşları varmış diyeceklerdi. Bütün bunlara rağmen Umay'ın kaygısı gün ardına gün artıyordu. Ya son anda her şey bozulursa diye. Eğer bu düğün olmazsa, bir şeyler ters giderse Umay hayatının biteceğini, zaten kısa olan ömrünün şimdiden sona ereceğini düşünüyordu. Bir de üstüne üstlük onca davetliye mahcup olacaklardı. Tanrım, lütfen bozulmasın. 47. Son. Ve sona gelindi. Umay gelinliğini, Gökhan damatlığını giydi. Umay çok güzel görünüyordu. Anne babalar buruk bir sevinçleriyle yanlarındaydılar. Akıntıya kapılıp gidenlerin coşkusuyla sağa sola koşturuyorlardı. Aysel mutluydu, ağır hareketlerle sağa sola, insanlara bakıyordu. Bakışları bütün bir hayatıyla, acılarla, kaygılarla doluydu. Ancak kardeşiyle ilgili mutluluğu, kendi geleceğiyle ilgili kaygılarını örtüyordu. Aysel kardeşiyle ve geliniyle gurur duyuyordu. Artık iki kardeşi vardı. Aysel heyecanlıydı. Umay ne olup bittiğinin tam farkında değildi. Rüyaları bile daha net olurdu zihninde. Böyle bir günde çok mutlu olacağını zannetmişti ama şu an içinde tanımlayabileceği belirgin bir duygu yoktu. Heyecanı güçlü bir dalga gibi diğer duygularını alıp götürmüştü. Davetliler hazırdı, orkestra hazırdı. Orkestra bir violadan ve bir piccolo flütten ibaretti. Gençler amfilerini sonuna kadar açan alışılmış bir düğün orkestrası istememişlerdi. Düğünlerde gelinden ve damattan, hatta kayınvalideden bile önemli olan tüzel kişilik, klasik düğün orkestralarıdır. Düğün boyunca çok yüksek bir volümle, davetlilerin aralarında konuşmalarını engelleyecek dozda gürültülü bir şekilde çalan bu orkestraların, belki de görünmez işlevleri davetlilerin aralarında düğünle ilgili dedikodu yapmalarını önlemektir. Her neyse, Umay'la Gökhan'ın düğününde böyle bir orkestra yoktu. Konuşmaları bastırmayan bir müzik çalınacaktı. İnsanlar birbirlerine seslerini duyurmak için bağırmayacaklar, tam tersine müziği örtmesin diye seslerini alçaltacaklardı. Az sonra gelinle damat görünecekti. Davetliler ne düşünüyorlardı, ne düşüneceklerdi? Muhtemelen tüm davetlilerin tüm düğünlerde düşündüklerini. Davetliler düğünlerde benzeri şeyler düşünürler genelde. Bekarlar, ben ne zaman evleneceğim, ya evlenemezsem diye geçirirler akıllarından. Yaşlılar, bir zamanlar biz de böyleydik, dal gibiydik, şimdi böyle olduk. Artık sevişmeyi bile unuttuk derler içlerinden. Ve nicesi, şimdi ben evleniyor olsaydım, bu gece nasıl sevişirdim diye geçirir aklından. Ve hemen büyük bir günah işlediğini düşünüp, zihnini bu konudan uzaklaştırmaya çalışır. Zihinlerini o geceki sevişmeye takanlar, evlenen çiftlerin bugünün yorgunluğuyla, gece hiçbir şey yapmadan baygın düşüneceklerini düşünmezler. Düğünlerde genelde bu tür şeyler düşünülse de, az sonra gelinle damat göründüğünde, hemen herkes alışılmıştan farklı bir şekilde bakacaktı gelinle damada. Gelinle damat göründüğünde orkestra üyeleri dahil salondaki herkesin hafifçe ama gerçek anlamda burnu sızlayacaktı. Çoğunun gözleri yaşaracaktı. Bu duygulanım evlenecek çifte acıdıkları için değil, onların şahsında insan evladının çok büyük yaşam engellerini ne büyük bir gayretle aşmayı başardığını bir kere daha gördükleri, hissettikleri için olacaktı. İnsan, kişisel dramını evrensel bir direnişe ve muhteşem bir gösteriye dönüştürebilen bir varlıktır. Ezilip büküldükçe yepyeni şekiller yaratır. İnsan, eğer yaşamı seviyorsa, ezilip bükülse bile yepyeni şekiller yaratır. Gökhan'ın ve Umay'ın vücutları eğriydi. Ama yeryüzündeki duruşları, düşünceleri dimdikti. Belki ömürleri de kısaydı. Fakat düğünleri gökkuşağı gibi renkliydi. Uzak ülkelerden konukları vardı. Umay'ın hukuk fakültesinden arkadaşları, hocaları vardı. Gökhan'ın arkadaşları, hocaları, Umut vardı. Çok sayıda mektepli veya alaylı gökbilimci vardı. Nurcan ve Koralp Gök vardı. Bir de çocuklar, bir grup çocuk vardı. Bu çocuklar Umay'ın ilgilendiği çocuk yuvasına yerleştirdiği çocuklardı. Düğüne öğretmenleriyle birlikte topluca gelmişlerdi. Umay ablaları evlenecekti. Sonra ellerinde birer tasmalı köpekle gelmiş bir kadın ve bir erkek vardı. Bu köpekler Umay'ın itlaf edilmekten kurtardığı, sahip bulduğu köpeklerdi. Aysel düğüne öğretmen arkadaşlarını da davet etmişti. İçlerinden birisi okullarına yeni tayin edilen Nihat öğretmendi. Nihat öğretmen yeni tanıştığı bu insanlarla hızla kaynaşmıştı. Düğün öncesindeki hazırlıklara, özellikle salonun düzenlenmesine yardım etmişti. Şimdi de sürekli Aysel'in çevresindeydi. Büyük küçük her konuda destek olmaya çabalıyordu ona. Çiçekçilerin getirdikleri çiçekleri alıyor, bir isteği var mı diye sürekli Aysel'e bakıyordu. Nihat nedenini tam bilemediği bir heyecan içindeydi ve onca kalabalıkta en fazla Aysel'i fark ediyordu. Aysel de az sonra tüm tanıdıkları içinde Nihat'ı daha fazla fark etmeye, başkalarından ayırt etmeye başladı. Nihat 30'lu yaşlarda yakışıklı bir fen bilgisi öğretmeniydi. Aynı zamanda eski bir basketbolcu ve basketbol hakemiydi. Duyarlı, duygulu bir insandı. Bir gecekondu semtindeki lisede gönüllü basketbol ve satranç öğretiyordu. Düğün hazırlıkları sırasında Gökhan, Nihat'ın ablasına ilgisini fark etmişti. Bu ilgiyi fark eder etmez başlangıçta ona Nihat Bey derken hemen Nihat abi demeye başlamıştı. Gökhan'ın ardından Umay da Nihat abi demişti. Onların bu tavrı Nihat'a daha şimdiden aileye kabul edildiği duygusunu vermişti. Aysel öncelikle Nihat'ın ilgisinden, yanı sıra kardeşinin ve Umay'ın Nihat'a gösterdikleri ilgiden çok memnundu. Birkaç akşam önce hazırlığın koşuşturması bittiğinde, akşam Aysel ayaklarını uzatmış odasında oturuyordu. Gökhan yanına gidip, ''Abla, Nihat abim sana iyi yardım ediyor. Birbirinize çok yakışıyorsunuz.'' demişti. Aysel şakadan kızarak, ''Sen büyüklerin işine karışma bakayım.'' dedi. Gökhan, ben artık çocuk değilim, evli barklı adam oluyorum. Büyüklerin safına geçtim deyince de Aysel, şirin bir komşu teyze kıvamında Gökhan'ın yanağına bir makas aldı. Ay canım benim, evli barklı adamı ben yerim demişti. ve birden salonun ışıkları karardı. İki kişilik orkestra Mendelssohn'un düğün marşını çalmaya başladı. Kavgalar kişiseldir. Müzik ve mutluluk ise evrensel. Orkestra Mendelssohn'un düğün marşını gelmiş geçmiş bütün düğünlerin, bütün gelinlerin ve damatların şerefine ve Umay'la Gökhan'ın şerefine çalıyordu. Mutlu olan herkes kardeştir bu evrende. Mutlu olanlar kardeştir, acı çekenler de. Kavga edenler ise kıskanç kardeşlere benzerler. Kardeş olduklarını unutmuşlardır. Ve az sonra salonun açık duran büyük kapısında insan boyunca yükselen maytapların arkasında tekerlekli sandalyeleriyle Umay ve Gökhan göründü. İkisi de yalnızdı, sandalyelerini kendileri kullanıyorlardı. Salondaki herkes çılgınca alkışlamaya ve ağlamaya başladı. Tüm bu insanlar insanlığın çektiği acılar için, bizzat yaşadıkları ve yaşayacakları acılar için ağlıyorlardı. İkisi de gülümseyerek, güçlü ve vakur bir şekilde salonun ortasına kadar sürdüler sandalyelerini. Sonra onlar için özel olarak hazırlanmış rampayı, yine kimsenin desteği olmadan çıkarak nikah masasına geldiler. Nikah memuru onları masada ayakta karşıladı. Eskiden nikah masalarında bir tane gelinin, bir tane de damadın şahidi olurdu Türkiye'de. Artık birden fazla şahit oluyor masalarda. Gökhan Avrupa'dan, Kıbrıs'tan gelen tüm arkadaşlarını, kızlı erkekli bölüm arkadaşlarını ve fakültesinden Umut abisini şahit göstermişti. Çok sayıda sandalye konuldu masanın çevresine. Umay'ın şahidi ise bir taneydi, Aysel. Umay, Aysel ablasını şahit göstermişti. Gülşen Hanım ile Rasim Bey, aile büyüklerinden birisinin şahit olmasını istemişlerdi. Ancak Umay, bu zor sürecin hiçbir aşamasında yer almayan, sürece şahit olmayan birilerinin son anda şahitlik mertebesine yükseltilmesini istememişti. Şahidi Aysel'di. Başından beri her şeye şahitti. Nikah memuru Müçteba Bey, sevecen bir sesle gerekenleri söyledi. Umay o anda hiçbir şey işitmiyordu. Gökhan da öyle. Nikah memuru geline, Sayın Umay Tilce, hiçbir baskı altında kalmadan kendi rızanızla Sayın Gökhan Gökdemir'le evlenmek istiyor musunuz diye sordu. Umay küçük bedeninden beklenmeyen güçlü bir sesle, evet istiyorum dedi. Salon alkışla inledi. Müçteba Bey sonra aynı soruyu Gökhan'a sordu. Gökhan sesinin titrememesine çalışarak hafif bir tonla evet dedi. Damatların zayıf bir sesle evet demeleri genelde nikah memurlarının espri yapma iştahlarını kabartır. Müçteba Bey de salondaki duygusal atmosfere rağmen yakaladığı bu fırsatı kaçırmak istemedi. Mikrofona eğilip, "Damat Bey, sesi pek yavaş çıktı. Kendisinden bir evet daha rica edelim," dedi. O an kalabalığa, onca heyecana rağmen Gökhan'ın zihni son derece sükunet içinde çalışıverdi. Mikrofona eğilip, "Efendim, ben o kelimeyi hayatta bir defa söylerim, ikinci defa söylemem mümkün değil," dedi. Bir anlık bir sessizlik oldu salonda, sonra çılgınca alkışlamaya başladı davetliler. Nikah memuru da alkışlıyordu. Duyulmadık bir espri duymuşlardı. Evet, Gökhan bir defa evet demişti, bir daha söylemeyecekti. Müçteba Bey ısrar etmedi, şahitlere "Şahit misiniz?" diye sordu. Şahitler çığlık çığlığa, cıvıl cıvıl bir halde "Evet!" diye bağırıştılar. Ön sıralarda oturanlar Türkçe evetlerin arasında "Kui, yes, ya, ne?" sesleri duyuldu. Bu evliliğe cümle alem şahitti. Müçteba Bey evlilik cüzdanını Umay'a verdi, nikah bitmişti. Şimdi damadın gelini öpmesi gerekiyordu. Nasıl öpüşeceklerini önceden planlamışlardı. Sandalyeleri yan yana durduğunda birbirlerine uzanamıyorlardı. Gökhan sandalyesini 180 derece çevirdi, çapraz konuma getirdi. Gökhan eğilip Umay'ın yanağını öptü. Hemen ardından Umay da onun yanağını öptü. Düğünlerde alışılmış olan damatların gelinleri öpmesiydi ama şimdi gelin de damadı öpmüştü. Çünkü ikisi tam olarak eşitti, evleri eşitler evi olacaktı. Düğünden sonra evlerine gittiler. Aileleri onlara güzel bir ev döşemişti. Sakatlar için düzenlenmiş evrensel bir ev. Evleri lüks değildi ama bir lüks ışığı gibi kendi içine kapalı değildi. Bir apartmanın teras katındaydı. Terasa yerleştirilen teleskoplardan yıldızlara bakacaklardı. Çalışma odalarında iki ayrı kütüphane vardı. Birine astronomi, diğerine hukuk kitapları yerleştirilmişti. Salonun duvarlarına Umay'ın ilgilendiği sokak çocuklarının, yuva çocuklarının fotoğrafları asılmıştı. Bu fotoğraflarda Umay'ın iki yanında toplanan çocuklar, küçük parmaklarıyla onun küçük parmaklarını tutuyorlardı. Fotoğraflar siyah beyazdı. Bu fotoğrafları Ara Güler'e, Nuri Bilge Ceylan'a özenen bazı yuva çocukları siyah beyaz çekmişti. Görüntü bakanlara hüzün veriyordu. Siyah beyaz oluşları daha da artırıyordu hüznü. Aslında siyah beyaz da bir renkti ama insanlar siyah beyaza renksiz derlerdi. Düğün gecesinde evlerinde ilk kez yalnız kaldılar. Saat gece yarısını geçiyordu. Biraz öpüştüler, sonra soyunup yattılar. Çok yorgundular, sabaha kadar uyudular. Uyandıklarında milattı. Yeni bir hayat başlıyordu önlerinde. Düğün gecesi birbirlerine vermeyi planladıkları hediyeleri unuttular. 3 gün sonra hasretleri az biraz durulduğunda hediyeler geldi akıllarına. Gökhan Umay'a düğün hediyesi olarak uzaklardaki bir galaksinin bilgisayarlı teleskoptan aldığı fotoğrafını çerçeveletip hazırlamıştı. Fotoğrafın altında, "Sen benim için bu galaksi gibisin. Ulaşılması imkansız gözüken ama elimi sürebildiğim bir dünya. Seninle evlenince dünyalar benim oldu" yazılıydı. Umay'ın hediyesi ise bambaşka bir şeydi. Umay'ın hediyesi elini sürmediği, öldürmediği ve adını bilmediği bir kelebekti. Umay Gökhan'a Alaimi Sema'nın hayalini hediye etti. Gökhan ona galaksisinin fotoğrafını hediye ettiğinde fotoğrafa uzun uzun bakıp şöyle dedi Umay. "Gökhan, uzun ya da kısa bu hediyeni hayatım boyunca saklayacağım. Böyle bir şey vereceğini hafiften tahmin etmiştim. Ben de sana hediye edeyim diye çok düşündüm. Sana bir kelebek vereceğim şimdi." Gökhan, "Burada mı?" diye sordu. Umay, "Burada değil, nerede olduğunu bilmiyorum. Görüntüsü aklımda yalnızca. Aklımdaki görüntüyü paylaşacağım seninle." Umay düşüne düşüne derin ve tatlı bir sesle hatırladığı kadarıyla o kelebekten, Alaimi Sema'dan söz etti Gökhan'a. Gökhan'la tanıştıkları gün pazara giderken köprüde görmüştü onu. Çok güzel bir kelebekti. Kırmızı turkuaz kavun içi. Sonra aynı kelebek birkaç defa verandaya konmuştu. En sonunda da önündeki masanın üzerine. Umay bu kelebeğin onu nasıl kelebek kaçakçılarına götürdüğünü anlattı. Annesiyle evlilikleri konusunda tartışırken bu kelebekten söz ettiğini, onun yaşamını referans gösterdiğini söyledi. Umay kelebekler konusunda yazılar okumuştu daha sonra. Öğrendiği efsanelerden söz etti. Kelebeklerin eskiden uzun ömürlü ve renksiz olduklarını, gökkuşağının renkleri üzerlerine döküldüğünde ise rengarenk ama kısa ömürlü hale geldiklerini anlattı. İnsanlar da böylesine uzun ve renksiz bir yaşama veya kısa ama renkli bir yaşama sahip olabilirlerdi bu dünyada. İşte bütün bunları düşünmesine yol açan o kelebeği şimdi Gökhan'a hediye ediyordu. Anlattı, anlattı. Sonra gözlerini dikip uzun uzun Gökhan'a baktı. Umay'ın zihnindeki kelebek Gökhan'a geçmişti. Açıkça konuşmadılar ama her ikisi de kelebeklerin hikayesindeki acı ama gerçekçi iletiyi anlıyorlardı. Sessiz bir uzlaşmayla karı koca, belki kısa ama renkli bir ömür seçmişlerdi. Umay'la Gökhan artık evliydiler, mutluydular. Aysel ile Nihat da yakında evleneceklerdi. Umayların evliliği ne kadar sürecek veya Aysellerin evliliği ne kadar? Bunu bilemezsiniz. Zamanında birileri daha bilinçli davransaydı bugün Umay'ın ve Gökhan'ın vücutları daha farklı olabilir miydi? Bunu da bilemezsiniz. Kitaplar ne yazarsa yazsın bütün kelebek koleksiyoncularını kontrol edemeyeceğiniz için bir kelebeğin ömrünün ne kadar süreceğini de bilemezsiniz. Ne olduğunu, ne olacağını bilemezsiniz. Ama eğer şu an mutluysanız, onlar mutlu olursa ancak bunu bilebilirsiniz. Uzun ve renksiz bir yol mu, yoksa uzunluğu belirsiz ama renkli ve neşeli bir yol mu? Karar sizin. Siz bilirsiniz. 24. ayrımın sonu sayfa 236, devamı 25. ayrımda.